Ayrım 4, Sızıntı, Wikileaks'te ünlü baş pehlivan Barış Terkoğlu. Sayfa 52. Tecavüz suçlaması. Assange başta ABD'nin yapabileceklerinden duyduğu kaygıyla gizlenerek yaşıyordu. Hangi ülkede yaşadığı belirsizdi. Wikileaks'e yaptırımlar aşamalı oldu. Önce belgeleri yayınladığı site engellendi, hemen birçok site açılarak aynı anda hepsinden yayın başladı. Böylece ilk dalga püskürtüldü. İkinci dalgada ekonomik yaptırımlar vardı. Wikileaks'e yapılan bağış hesapları donduruldu. Mastercard para transferini durdurdu. Bazı ülkelerde bağış yapanlara maliye baskını gibi sıra dışı yollar uygulandı. Site bunun da altından kalktı. Son olarak Assange hakkında bambaşka bir nedenle yakalama kararı çıktı. 2010 yılının Ağustos ayında İsveç'i ziyaret eden Assange, burada kendisine hayran olan Anna Ardin ve Sofia Villan isimli iki feminist kadınla ayrı ayrı kendi istekleriyle beraber olmuştu. Ancak Assange'ın her ikisiyle de beraber olduğunu birbirlerine yaptıkları itiraflar ile öğrenen iki kadın, Assange'dan intikam almaya karar verdi. İsveç yasalarına göre kendi rızası ile dahi olsa prezervatifsiz seks yapanlar tecavüz suçlamasıyla yargılanıyordu. Elbette yargılama şikayete tabiydi. Kadınlar bu yasaya dayanarak Assange'a tecavüz suçlamasında bulundular. Önce İsveç'te 18 Kasım'da hakkında tutuklama kararı verildi. Ardından 31 Kasım'da Assange hakkında uluslararası tutuklama emri, yani kırmızı bülten çıkarıldı. 7 Aralık 2010 tarihinde İngiltere'de polise teslim olan Assange tutuklandı. 16 Aralık 2010'da ise tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Halen yargılama devam ediyor. Bu yaşananlarda Anna Ardin ve Sofia Villan isimli Assange ile beraber olan kadınların ona komplo yaptığı eğilimi ağır bastı. İki isim üzerine Oda TV'de Barış Zeren önemli bir araştırma yaptı. Zeren'in yazısı şöyleydi. Wikileaks internet sitesinde ABD'nin gizli yazışmalarını dünyaya sızdıran Julian Assange, bugün İsveç polisinin talebi üzerine İngiltere'de tutuklandı. Medya Assange'ın İsveç'te tecavüzle suçlandığı iddiasını gündeme getiriyor. Öte yandan dış basına yansıyan bilgiler Assange'ın tutuklanmasına yol açan suçlamalar hakkında epey kuşku doğuracak nitelikte. Anna Ardin, Katiller ve Siyah. 6 Aralık 2010 günü Raw Story adlı ünlü haber sitesinde David Edwards'ın yazısı bu iddiaları derleyen önemli bir kaynak. Site her şeyden önce İsveçli savcıların AOL News'a suçlamanın aktarıldığı gibi tecavüzden çok sürpriz seks ya da beklenmedik seks olarak geçtiği açıklamasını gündeme getiriyor. Bundan daha çarpıcısı ise Assange'ı suçlayan kadınlardan Anna Ardin'in ABD finansmanlı, Castro karşıtı ve komünizm karşıtı gruplarla bağları olabileceği kuşkuları. Ağustos ayında Assange'a yönelik ilk tecavüz suçlamaları gündeme geldiğinde Ardin adını duyanlar bu konudaki kuşkularını ifade etmişlerdi. Şimdi ise Counterpunch gibi dünya solunda bilinen siteler başta olmak üzere pek çok site ve yazar bağlantıları daha somut gösteren bilgiler aktarıyorlar. Counterpunch'ta İsrail Shamir ve Paul Bennett'in belirttiğine göre Ardin Küba'da bulunduğu sırada Castro karşıtı bir radikal feminist grup olan Las Damas de Blanco, beyaz giyen kadınlar için çalışmıştı. Oslo Üniversitesi'nden Profesör Michael Zeltzer söz konusu feminist grubun Carlos Alberto Montaner adlı CIA'ya bağlantılı çalışan bir kimse tarafından yönetildiğini vurguluyor. Counterpunch sitesinde de Ardin'in Castro karşıtı bir solcu olarak bilindiği aktarılıyor. Ardin'in Küba'dan dönüşte söz konusu faaliyetlerini ve izlenimlerini İsveççe yayınladığı kitapta anlattığına dikkat çekiliyor. Dünya solunda Ardin'in etkin biçimde katıldığı beyaz giyen kadınlar kısmen ABD tarafından fonlanan bir grup olarak biliniyor. Böyle bilinmesinde söz konusu feminist çevrenin Küba kökenli Venezuela vatandaşı olan bağnaz komünizm karşıtı Luis Posada Carriles'i destekçiler arasında saymasının payı var. Burada bir parantezle Carriles'in ününü okuyucuyla paylaşalım. Luis Posada Carriles'in 1976 yılında gizliliği kaldırılan bir ABD belgesinde açık edildiğinden beri CIA ajanı olduğu biliniyor. Küba'ya karşı çeşitli terörist saldırılarda yer almış bir ad. 1976 yılında bir Küba uçağının düşürülerek 75 kişinin öldürülmesi olayına katıldığı iddialar arasında. Ama 1997 yılında Küba otelleri ve eğlence yerlerine yönelik zincirleme bomba eylemlerinde etkin biçimde yer aldığını kabul etmiş durumda. Ayrıca 2000 yılında Panama'da Castro'ya karşı suikast tasarlamaktan tutuklandığı da vurgulanmalı. Bütün bu sicil nedeniyle şimdi ABD'de resmi kayıtlara göre denetim altında tutuluyor. Posada'nın Mart 2010'da Miami'de şarkıcı Gloria Estefan'ın da katılımıyla Ardi'nin de üyesi olduğu Beyaz Giyen Kadınlar Örgütü'ne destek yürüyüşü yaptığı basına yansımıştı. O günden beri söz konusu radikal feminist örgütün CIA destekli hareket ettiği Küba hükümetince de belirlenmiş durumda. Fire Dog Lake internet sitesinden Kirk James Murphy'ye göre Ardin Uppsala Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili görevlerde bulunurken bir terörist ve bir katliam sorumlusu tarafından açıkça desteklenen ABD fonlarıyla beslenen bir grupla işbirliği yapmayı seçmiş bir kimse. Suçlamalardaki açıklar. Bu CIA bağlantısının dışında Assange'e yönelik suçlamalardaki bazı açıklar da dikkat çekicidir. Assange'ın da İsveçli Afton Bladet gazetesine başına gelecekleri önceden haber verdiğini görüyoruz. Assange, Pentagon'un çalışmalarımızı yok etmek için kirli oyunlara başvuracağı konusunda uyarılmıştık diyor. Bu kirli oyunların başında da seks tuzağının olduğunu ekliyor. Peki Assange bu tuzağa düşmüş mü? Kendi açıklamasına göre belki evet, belki hayır. Assange'ın avukatı Kathleen hem Ardi'nin hem öbür şikayetçi Sophia Villa'nın tecavüz iddiaları ortaya çıktıktan sonra zaferlerini kutlayan SMS ve Twitter mesajları yayınladıklarını saptamış durumda. Özellikle Ardi'nin söz konusu suçtan sonra Assange'ın anısına kendi dairesinde parti düzenlediği, Twitter'daki takipçilerine "dünyanın en hoş ve zeki insanıyla birlikteyim" yollu mesaj attığı ifade ediliyor. Gene Kathleen, Villa'nın telefonundaki mesajları tam olarak bilemediklerini ama İsveçli savcılardan bu metinlerin Assange'ın lehine olduğunu öğrendiklerini ekliyor. Ardi'nin aldatan erkeklerden 7 adımda intikam kılavuzu yayınladığı da bilgiler arasında. Herkes için WikiLeaks. Bu süreçte Assange bağış akışını kesen Mastercard reklamıyla dalga geçen bir videoyla göründü. Videoda şöyle söylüyordu: "İsimsiz kalabilmek için 20 güvenli telefon, 5000 dolar. Farklı ülkelerdeki davalarla mücadele etmek, 1 milyon dolar. 5 ülkede servis sağlayıcılarını çalıştırmak, 200 bin dolar. Bankaların hesapları dondurması sonucu kaybedilen bağışlar, 15 milyon dolar. Ev hapsinin maliyeti, 500 bin dolar." Video Assange'ın Mısır'daki isyanı izlerkenki görüntüsüyle devam ederken şu ifadelerle tamamlanıyordu: "Bunun sonucunda dünyanın değiştiğini izlemek paha biçilemez. Bazıları değişimi sevmez. Geri kalan herkes için WikiLeaks." Assange röportajı. The Guardian gazetesine okuyucuların sorduğu sorularla interaktif bir röportaj veren Julian Assange'ın yanıtlarıyla bölümü sonlandıralım. Ardından Türkiye belgelerini görmeye başlayalım. Fubogi, Avustralya vatandaşısınız. Ülkenize dönmek istiyor musunuz? Yoksa Avustralyalı diplomatlar ve polislerle ilgili belgeleri yayınlandığınız için tutuklanma ihtimaliniz olduğundan ülkenize dönmeniz mümkün değil mi? Julian Assange, ben Avustralya vatandaşıyım ve ülkemi çok özlüyorum. Ama geçtiğimiz haftalarda Avustralya Başbakanı Julia Gillard ve Başsavcı Robert McClelland ülkeme dönmemin mümkün olmadığını söylemekle kalmadılar. Aynı zamanda Amerikan hükümetine bana ve arkadaşlarıma karşı saldırılarında destek vermeye devam ediyorlar. Bu da insanın aklına Avustralya vatandaşı olmak ne demektir sorusunu getiriyor. Avustralyalı politikacılar ve diplomatlar en güzel ABD kokteyllerine katılabilsinler diye David Hicks muamelesi görmek mi? Giriş 89. Dünya siyasetini ne ölçüde etkilediğinizi düşünüyorsunuz. Ayrıca büyük ilgi görüyorsunuz. Köstebeğiniz ya da kaynağınız da sizden övgü ya da ilgi görmeli değil mi? Julian Assange. Son 4 yıldır gözettiğimiz en önemli ilkelerden biri gerçek riskleri göze alan ve onlar olmadan gazetecilik yapamayacağımız kaynaklarımızın hakkını vermek. Pentagon'un söyledikleri doğruysa yakın zamandaki sızıntıların kaynağında genç bir asker Bradley Mannix bulunuyorsa bu onun gerçek bir kahraman olduğunu gösterir. Chris Shuttler. Tüm dünyayı bu denli etkileyeceğinizi düşünmüş müydünüz? Güvendiğinizden endişe ediyor musunuz? Julian Assange. WikiLeaks'in küresel ölçüde işlev görecek bir kavram olduğuna hep inandım. 2007'de Kenya seçimlerinin sonuçlarını değiştirince bu açıkça ortaya çıkmış oldu. Bence böylesine bir 4 yıl değil de 2 yıl içinde de gösterebilirdik. Bu anlamda biraz yavaş ilerlediğimiz ve önümüzde daha çok yolun olduğu söylenebilir. Daha yapacak çok işimiz var. Bununla birlikte bizlere gelen tehditler tüm kamuoyunca biliniyor. Bizler de elimizden geldiğince önlemlerimizi alıyoruz. Elbette karşınızdaki güç bir süper güç olunca alabileceğimiz kadarını. Kargun, Mr. Assange, belgelerde XXX olarak gizlenen kişilerin kimliklerinin sansürlenmesi üzerine ne söyleyebilirsiniz? Bazı önemli isimler gizlenmezken bazıları XXX olarak verilmiş, bazı belgeler kısmen açıklanmış. Bu denli can alıcı önemdeki kararları Amerikan hükümetinden başka kim verebilir? Bildiğimiz kadarıyla bu yönde bir talebiniz Amerika Dışişleri Bakanlığı'nca reddedilmiş. Ayrıca belgeleri kronolojik sırayla mı yoksa gelişi güzel mi yayınlıyorsunuz? Julian Assange, belgeler ana akım medya ortaklarımızın ve bizim seçtiğimiz hikayelere tekabül edecek şekilde yayınlanıyor. Belgelerin redaksiyonları bu öyküler üzerinde çalışan gazetecilerce yapılıyor. Çünkü bu insanlar üzerinde yazdıkları malzemeyi iyi biliyorlar. Sonunda yayına hazırlanan belgeler bir başka gazetecinin ya da editörün elinden geçiyor. Sürecin işlediğinden emin olabilmek için başka kurumların sunduğu örnekleri de gözden geçiriyoruz. Rizopa, canınızı sıkmış olsa da size yapılan DDoS saldırısı iyi bir reklam oldu. Güvenilirliğinizi arttırdı. AWS'den atılmak da. Bu görüşe katılır mısınız? Bunu anlamış mıydınız? Julian Assange, 2007'den bu yana retoriği gerçeklikten ayırmak amacıyla serverlarımızdan bazılarını ifade özgürlüğü konusunda sıkıntı yaşattığını düşündüğümüz alanlara yerleştirdik. Amazon'da yaşadığımızda buna bir örnek oluşturdu. People First, Kanada Başbakanı'nın eski, bir kıdemli danışmanı olan Tom Flanagan'ın Assange'ın öldürülmesi gerek. Bence Obama birine bu işi vermeli. Assange ortadan kaybolsa üzülmezdim dediği söyleniyor. Bu konuda neler hissediyorsunuz? Julian Assange, Bay Flanagan'ın ve bu tür beyanlarda bulunan başkalarının cinayete teşvik etmekle suçlanması gerekir. Tiburgi, Batı hükümetleri özgür basını koruma yolunda hukuksal güvenceleri sağlamakla övünür ve ahlaki meşruiyetini kısmen buradan sağlar. WikiLeaks'e hukuksal yaptırımlar getirme tehditleri Batı hükümetlerinin bu iddialarını zayıflatıyor. Bu hükümetlerin WikiLeaks'e saldırırken ahlaki meşruiyetlerini tehlikeye attıklarına katılır mısınız? Batılı hükümetlerin herhangi bir ahlaki meşruiyete sahip olduklarına inanıyor musunuz? Julian Assange, Batı'nın temel güç ilişkilerindeki üstünlüğü sözleşmelerden, borçlardan, hisselerden, bankalardan ve benzerlerinden oluşan bir ağa dayanıyor. Batı'da konuşmanın güç dengeleri üzerinde bir değişiklik yarattığı nadirdir. Batı'da özgür basın, konuşma büyük ölçüde zararsızdır. Porsukların ya da kuşların özgür olması gibi. Çin gibi ülkelerde sansür daha yaygındır. Çünkü orada sözün hala gücü var ve bu güçten korkuluyor. Amerika'nın bize saldırıları bir anlamda bizlere büyük umut veriyor. Çünkü belki de ekonomik blokajı kırma gücüne sahip sözlere sahibiz. Rajiv 1857. Oynadığınız oyunu kazanma şansınız olduğuna inanıyor musunuz? Temelde yaptığınız hizmetlerinden yararlandığınız Amazon gibi kurumlar doğrudan ya da dolaylı olarak hükümet kontrolündeyken saklambaç oynamak, bir yerde kaybolup başka bir yerde ortaya çıkmak. Ortadan kaldırılırsanız bu illa fiziksel açıdan olmak zorunda değil, teknik açıdan da olabilir. Zulanızdakileri yayınlayabileceğiniz diğer alternatifler neler? Bu kampanyayı sürdürecek ikinci bir aktivistler kuşağı var mı? Elinizdeki malzeme tek bir Zula'nın ele geçirilip imha edilmesiyle ortadan kaldırılamayacak biçimde dağıtılmış ya da çoğaltılmış durumda mı? Julian Assange, CableGate arşivi ABD ve başka ülkelerden pek çok önemli malzeme ile birlikte şifreli halde 100 bin kişiden fazlasına dağıtılmış durumda. Bizlerin başına bir şey gelirse önemli kısımların hepsi otomatik olarak yayınlanacak. Ayrıca CableGate arşivi pek çok haber kurumunun elinde bulunuyor. Tarih kazanacaktır. Dünya daha iyi bir yer olacak. Bizler bunu görebilecek miyiz? Bu sizlere bağlı. Erdoğan'ı nasıl bilirdiniz? Büyükelçi Eric Edelman 20 Ocak 2004 tarihinde Washington'a gönderdiği kriptoda izleyen günlerde ABD'ye resmi ziyarette bulunacak olan Başbakan Erdoğan'la ilgili bazı ipuçları veriyor. Önce Türkiye'nin bu ziyaretten beklentilerini yazan Edelman sözü Erdoğan'ın kişiliğine getiriyor ve "Kiminle uğraşıyoruz?" başlığı altında şöyle diyor. Karizmatik, sokaktaki sıradan insanın izlerini taşıyan, ülke genelinde yüzlerce üyenin simaları ve meslekleri hakkında inanılmaz bir hafızaya sahip olan Erdoğan'ın pragmatik yanı oldukça güçlü. Bu pragmatizm kendisinin geçmişteki radikal İslamcı çevresinden uzaklaşmasına neden oldu. Ki bu bize kendisinin bir zamanlar dini lideri olan Kemal Hoca tarafından üzüntüyle anlatılmıştır. Erdoğan aynı pragmatizm nedeniyle politik ajandasında bulunan türban ve benzeri konuların peşine düşmekten kaçınmaktadır. Burada bir duralım. Kimdi bir zamanlar Erdoğan'ın dini lideri olup da şimdi Erdoğan'ın pragmatik yanına üzülen bu Kemal Hoca? Edindiğimiz bilgiye göre Kemal Hoca Nakşibendi tarikatının önemli isimlerinden birisi. Aslen Rizeli, İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşıyor. Erdoğan'a bir dönem akıl veren Kemal Hoca, Erdoğan'la başbakan olduktan sonra bir daha hiç görüşmedi. Kemal Hoca, Erbakan çizgisine yakınlık duyarken Erdoğan'ın çizgisini eleştiriyordu. Erdoğan'ın kişiliği. ABD Büyükelçisi Eric Edelman imzalı 30 Aralık 2004 tarihli bir başka kriptoda Erdoğan'ın ve AKP'nin reformlar gerçekleştirmesini ya da ABD için önem taşıyan meselelerde zamanında ve olumlu kararlar alabilmesini olumsuz etkileyen bazı faktörlerin varlığından bahsediliyor. Bu faktörlere örnek olarak da Erdoğan'ın karakteri veriliyor. Parti içinde Erdoğan'ın güce duyduğu açlık, sert bir otoriter yönetim uygulaması ve diğerlerine karşı derin bir güvensizlik olarak kendini göstermektedir. Erdoğan ve Emine Hanım'a yakın bir eski danışman, "Tayyip Bey Allah'a inanır ama güvenmez" demiştir. Etrafını dalkavuk danışmanlardan oluşan adeta demir bir halka ile çevreleyen Erdoğan, bu yolla kendisini dış dünyadan yalıttığı için sağlıklı bilgi alamıyor. Bu yüzden de ABD'nin Tel Afer ve Felluce'deki operasyonlarının bağlamını ve gerçeklerini göremiyor. Ortada bir vizyon eksikliği olduğunun iddia edildiği kriptodaki şu tespitler de çarpıcı. Erdoğan sağlıksız istihbaratlara ve basında yer alan dezenformasyonlara itibar etmektedir. Dar dünya görüşü ve cemaat geçmişinden gelen temkinli yaklaşımı nedeniyle halkla ilişkiler sorumluluklarını tam olarak yerine getiremiyor. Erdoğan ve Gül başta olmak üzere etrafındaki herkes hem içte hem de dışta uyumlu ve sağlıklı politikalar izlenmesini engelleyen sünni ön yargılara ve duygusal tepkilere sahiptir. Başbakan Erdoğan'ın karakter analizi bununla da bitmiyor. Erdoğan'ın içe kapanık bir yapısı olduğu yazılan kriptoda bunu sürekli dış seyahatlere çıkarak aşmaya çalıştığı da iddia ediliyor. Detaylandırılan bu seyahatlerin Erdoğan'ın parti ve meclis grubu üzerindeki mutlak hakimiyetine zarar verdiğinin yazıldığı kriptoda milletvekillerinin Erdoğan tarafından acımasızca azarlandığı da vurgulanıyor. Peki Başbakan Erdoğan'ın okumayla arası nasıldır? Politik hayatına yön verirken hangi verilerden ve kimlerden faydalanır? İşte ABD Büyükelçiliği'nin kriptosunda bu sorulara da yanıt buluyoruz. Temas içinde olduğumuz birçok kişiden aldığımız bilgilere göre Erdoğan az okuyor, İslami eğilimi ağır basan yayın organlarını takip ediyor. Partiye yakın diğer kaynaklardan alınan bilgiye göre Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen analizlerden faydalanmayı reddediyor. Bununla beraber Ordu ve Milli İstihbarat Teşkilatı da ellerindeki bilgileri başbakanla paylaşmamaktadır. Erdoğan dünyaya hiçbir zaman gerçekçi bir bakış açısıyla bakmadı. Ancak Erbakan Hoca'nın liderliğini yaptığı Saadet Partisi tarafından İslami cenahta saf dışı bırakılacağı korkusu onun için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Erdoğan karizmasına, içgüdülerine, internette yayınlanan komplo teorilerine ve yeni Osmanlıcı fantezilerin içinde kendini kaybeden danışmanlarının verdiği süzme bilgilere güveniyor. Örneğin İslamcı dış politika danışmanı ve Gül'ün yakın adamı Ahmet Davutoğlu gibi. 22 Temmuz 2007 genel seçimleri yeni yapılmış, sonuçlara göre AKP %46.58'lik bir oy oranına ulaşmıştı. 4 gün sonra. 26 Temmuz 2007 tarihinde ABD Büyükelçisi Ross Wilson, başbakanlıktan üst düzey bir yetkiliyle yaptıkları görüşmeyi anlatan kriptoyu Washington'a gönderiyor. WikiLeaks'a yayınlanan gizli sınıflandırmalı bu kriptoda XXX diye kodlanan bu üst düzey yetkili, Başbakan Erdoğan'ın kişiliğiyle ilgili ABD Büyükelçiliğine bilgiler veriyor. Kriptonun girişinde yer alan özet bölümünde şu ifadeler yer alıyor. Başbakanlıktan üst düzey bir yetkiliye göre iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri Başbakan Erdoğan, etrafındaki insanların iyiliğini samimiyetle isteyen, mükemmeliyetçi ve işkolik bir siyasetçidir. Bu kişi her ne kadar patronunu gayet demokrat birisi olarak lanse etse de, anlattıklarına bakılacak olursa, Erdoğan iyi niyetli olmakla beraber idaresi altındakileri sıkı otokratik kurallara göre yöneten bir liderdir. İsmi gizlenen başbakanlıktaki bu üst düzey yetkilinin büyükelçiliğe verdiği bilgileri göz önüne alırsak, Erdoğan'ın kişiliği için ilaveten şu başlıklar öne çıkıyor. İnatçı, ikili ilişkilerde oldukça kabiliyetli, muhatabını etkileme gücüne sahip, çalışanlarına karşı oldukça adil, şefkatli. Söz konusu kriptoda Başbakan Erdoğan'ın şefkatli biri olmasına verilen örnek bakın neydi? XXX'e göre Erdoğan şefkatli yaklaşımıyla karşısındakilerden muazzam bir bağlılık hissi yaratmaktadır. Kan şekerinin düşmesi sonucu geçtiğimiz Ramazan ayında zırhlı makam aracında mahsur kaldığında koruması Halit yakındaki bir inşaattan bulduğu balyozla camı kırıp Erdoğan'ı dışarı çıkarmıştır. Özellikle basında sıkça ele alınan bu koruma skandalına rağmen Halit'in işine son verilmemiş, onun bu davranışı Başbakan Erdoğan tarafından kendisine olan sevgisinin ve bağlılığının gerçek bir işareti olarak algılanmıştır. XXX, Başbakan'ın sağlığının mükemmel olduğunu söylemektedir. Eğer gerçekten sağlığı kötü olsa bu kadar çok seyahat edebilir, bu kadar yoğun bir çalışma temposunun içinde olabilir miydi diye sormaktadır. Başbakanlıktaki bu üst düzey yetkili Erdoğan'ın kişiliğindeki güzellikleri vurgulamak için yakın tarihe damga vuran bir olayı hatırlatmıştı. Neydi o olay? Bir de biz kısaca hatırlayalım. Her şey 17 Ekim 2006 günü şok bir gelişmeyle başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan resmi aracında fenalık geçirmişti. Araç hızla güven hastanesine yöneldi. Başbakanın şoförü başbakanı araçtan çıkarmak için arabadan indi ve o sırada kapılar otomatik olarak kilitlendi. Başbakan fenalaşmış bir halde arabanın içinde mahsur kalmıştı. Dakikalar geçti. Sonunda başbakanın koruma amiri Halit Özgül bulduğu balyoz ile aracın camlarını kırdı ve Erdoğan çıkarılabildi. Aynı zamanda başbakanın yeğeni olan şoförü Harun Kandemir'in hatası günlerce tartışıldı. Tabii başbakanın sedyede görüntülerinin çekilmesini kameramanlara saldırarak engelleyen korumalar da. Başbakan güven hastanesinde tedavi altına alındı. Ancak olaya tanıklık edenler başbakanın hastaneye geldiğinde bilincinin kapalı olduğunu ve dişlerinin kenetlenmiş bir halde olduğunu ifade ettiler. Titrediği görülen Erdoğan'ın ilk sözlerinin "Üşüyorum, üstümü örtün" olduğunu söylediler. İşte bu günlerde başbakanın hastalığının ne olduğu tartışıldı. Pek çok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri latan diyabet gizli şeker olduğuydu. Hürriyet gazetesi yazarı Doktor Osman Müftüoğlu, başbakanın hastalığına latan diyabet teşhisini koydu. 12 Nisan 2007 tarihinde başbakanın hastalığı ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Washington'da Brookings Enstitüsü'nde yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tartışıldığı toplantıda konuşan Zaman Gazetesi Ankara temsilcisi Kerim Balcı çok ilginç açıklamalarda bulundu. Balcı'nın verdiği bilgilere göre başbakanın beyninin sağ lobunda bir tümör vardı. Bu tümör hızla büyümemekle birlikte epilepsi sendromlarının gözlemlenmesine neden olmaktaydı. Kerim Balcı açıklamalarını başbakanın doktorlarına ve AKP içi ilişkilerine dayandırıyordu. Başbakanın hastalığı üzerine ortaya atılan bir başka teori ise onun epilepsi hastası olduğuna ilişkindi. Bu teoriyi derli toplu bir şekilde ele alan, hatta bu konuda Caligula kitabını yazan isim ise Profesör Doktor Yalçın Küçük'tü. Yalçın Küçük, başbakanın rahatsızlığının kaynağının epilepsi olduğunu düşünüyordu. Caligula kitabında bu iddiasını medikopolitik dediği politik tıp bilgisiyle teorileştirdi. Yalçın Küçük'ün iddialarına paralel açıklamalarda bulunan bazı çevreler de vardı. İlhan Selçuk, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki 22 Ekim 2006 tarihli köşesinde başbakanın sarı hastası olduğuna ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Aydınlık Dergisi'nin 22 Ekim 2006 tarihli manşeti ise başbakan sarı nöbeti geçirdiydi. Tercüman Gazetesi ise 19 Ekim 2006 tarihinde manşetini bu iddiaya ayırdı. Yalçın Küçük'ün kitabına karşı tezler sunanlar da çıktı. Yılmaz Dikbaş imzalı Epilepsi ve Deha kitabına göre Küçük'ün epilepsi teorisi gerçek dışı ve uydurmaydı. Dikbaş'a göre başbakanın epilepsi olduğu söylenemezdi. Söylenebilmesi için doktor raporuna ya da kendisini nöbet geçirirken gören bir yakına ihtiyaç vardı. Bunlar ortada bulunmadığına göre başbakanın epilepsi olduğu iddiası doğru değildi. Dikbaş'ın iddiasına göre Erdoğan epilepsi olsa dahi bu durum başbakanlık yapmasına engel değildi. Aksine epilepsi dahilik ile paraleldi ve bu durum başbakan için bir avantajdı. Koruma amiri Halit'e gösterilen şefkate geçmeden önce son olarak şunu vurgulamak gerek. Başbakan Erdoğan epilepsi iddialarından dolayı Yalçın Küçük'e defalarca hem tazminat hem de ceza davaları açtı. Yani konu yargıya taşınmış durumda. Gelelim Halit Özgül'e. Hani Erdoğan'ı mahsur kaldığı araçtan balyozla kurtaran koruma amirine. Başbakanlıktaki o üst düzey yetkili ABD Büyükelçiliği'ne ne diyordu? Halit'in işine son verilmemiş, onun bu davranışı Başbakan Erdoğan tarafından kendisine olan sevgisinin ve bağlılığının gerçek bir işareti olarak algılanmıştır. Peki bu bilgi ne kadar gerçeği yansıtıyordu? Bu ifadelerin yer aldığı kriptonun Washington'a gönderilmesinden 5 ay önce. Başbakan Erdoğan'a cuma namazı çıkışı türbanlı bir kadın yaklaştı ve konuşmak istedi. İşte o anlar kameralar tarafından görüntüleniyordu. Bunu fark eden Erdoğan çok sinirlendi ve koruma amiri Halit Özgül'e ''Bir daha bu arabaya binme, gözüm görmesin seni'' dedi. Bu olay o günlerde Halit Özgül izne ayrıldı diye yorumlandı. Aradan yaklaşık 1,5 ay geçti. Tarih 17 Nisan 2007. Cemaatin yayın organlarından Cihan Haber Ajansı aşağıdaki haberi abonelerine duyurdu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski koruma müdürü Başkomiser Halit Özgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göreve başladı. Başbakan Erdoğan'ın bir cuma namazı çıkışında uyardığı ve daha sonra görevden alınan Başkomiser Halit Özgül, TBMM'de kulis amiri olarak göreve başladı. Ne şefkatmiş ama değil mi? 4. Ayrımın sonu. Sayfa 68.